Ayrım 17.
Michel kitaplarını yanındaki sehpanın üzerine dizmiş, ayaklarını pufa uzatmış, müziğini sonuna kadar açmış, kendi kucağında hasta dosyaları. Bu hafta sonu Long Island'da, beni hafta sonu trafiğine sokma da ne istersen yap Aylin diyordu. Birazdan yattıklarında sevişmek de isteyecek. Hiç bıkmadan, usanmadan her gece ya da iki gecede bir. Tanrım ne güçlü bir libido. Aylin şampanyasından bir yudum içip gözlerini kırpıştırıyordu bu hayali kovmak için. Bir şey mi istediniz güzelim diye soruyordu Kroner. Şampanyayı mı beğenmediniz? Hemen geri yollayalım. Gecenin sonunda ellerini dudaklarına götürecek, parmaklarının uçlarını öpecek, yanağına, dudaklarının kenarına birer öpücük konduracak. İyi uykular güzelim, sabaha görüşürüz diyecek. Paris'ten sonra Japonya. Uzak doğuda bir uzak doğulu prenses gibi el üstünde tutularak şımartılacak. Oysa Aylin gerçek bir prenses olduğunu sandığı günlerde bile bu kadar itibar görmemişti. İpek kimonoların incilerin içinde yüzüyordu. Tokyo'yu, Kyoto'yu bir uçtan öbür uca geziyordu. Aylin New York'a döndüğünde Michel'in kendine bir küçük daire tutarak Leyla'ların evinden taşındığını öğrendi. Japonya seyahati bu evliliğe son noktayı koymuş oluyordu. Bir süre Michel'le beraberliğinin son bulmasının acısını yüreğinde taşıyarak dolandı. Bir evliliği bitirmişti. Bir hiç uğruna bitirmişti. Artık ne Tayibe'nin ne de kendinin okul ve iş dönüşlerinde sığınacakları sıcak bir yuvaları yoktu. Dertlerini açacakları, dayanacakları, danışacakları bir aile reisleri de yoktu. Şimdi yalnızdı Aylin, yapayalnızdı. Annesini kaybettiğinde duyduğu yalnızlığı ve çaresizliği andırıyordu içindeki boşluk. Tayibe daha çocuktu. Çok iyi anlamaktan, onun dertlerine ortak olmaktan ne kadar uzaktı. Ama iyi ki vardı, hiç olmazsa o vardı. Şimdi düzeni bozulmuş, disiplini azalmış bekar evlerinde baş başa kalmışlardı. Kolunu, kanadını kendi elleriyle kırmış bir genç kadın ve ilk gençliğini yaşayan bir körpe kız. Sorumluluğunu yüklendiği bu küçük kız için fedakarlık etmesi gerekiyordu. Başıboş bir kuş gibi uçup duramazdı. Özgürlüğünü gönlünün istediği gibi kullanamazdı. Aynı çatının altında yaşıyordu Tayibe. Öyle bir yaştaydı ki huzura, güvene ve kendine örnek alacak bir anne modeline her şeyden çok ihtiyacı vardı. Bunları düşündüğünde ah ben ne yaptım diyordu kendi kendine Aylin. Kendini zor günlerin beklediğinin farkındaydı. O yıl Amerika'da yaşayan Robert Kolej Mezunları Derneği'nin başkanlığına tekrar seçilmek istemedi, adaylığını geri çekti. Ama dernekle ilgisini hiç koparmadı ve toplantıları izlemeye gayret etti. Dernekten ne zaman arasalar, bir yardım isteseler, iki eli kanda olsa koşup gidiyordu. Türkiye'den gelen konuklar için verilen davetleri hiç kaçırmıyordu. Böyle bir dernek gecesinde mütevelli heyetinin üyelerinden Timothy Childs'la aynı masaya düştü. Timothy Childs herhangi bir genç kadının ilgi alanına girebilecek yaşı çoktan aşmıştı ama ailenin erkekler konusunda yaş sınırlaması yoktu. Adamın Türkleri olan sempatisinden, Türkiye hakkındaki derin bilgisinden çok etkilendi. Charles ise yemeğin sonunda ailenin kolayca etkilendiği birçok erkek gibi dünyada hiçbir kadının aynı anda bu kadar hoş, zeki ve eğlenceli olamayacağını düşünüyordu. Masadan kalkmadan önce ailenin kulağına eğilerek fısıldadı. Genç ve bekar olsaydım size delice aşık olur, evlenme teklif ederdim. O halde başka bir teklifte bulunmayı deneyin Mr. Charles dedi Aylin. Mesela birlikte çok hoş vakit geçiren iki arkadaş olabiliriz. Buna ne evliliklerimiz ne de yaşlarımız mani. Tim Childs ve Aylin zaman içinde birbirlerinin operayı çok sevdiklerini ve her yeni oyunun ilk gecesi için kombine biletleri olduğunu keşfettiler. Aylin galalarda hep Tim Childs'a rastlıyor ve karısını sorduğunda hep aynı yanıtı alıyordu. Eşim opera sevmez. Böyle 4-5 rastlantının sonunda Tim Childs Aylin'e geri çeviremeyeceği bir teklifte bulundu. Niye bu gala gecelerine birlikte gitmesinlerdi? Operadan önce veya sonra yiyecekleri bir hafif yemekle sohbet imkanı da elde edebileceklerdi. İlkin opera öncesi erken yemeği denediler ama ailenin geç saatlere kadar sürebilen hasta randevuları bu erken yemekleri sekteye uğrattı. Operadan sonra süpe yapmayı denediler. Bu kez de Charles geç vakitlerde kentin epey dışındaki evine gitmekte zorluluk çekiyordu. Derken harika bir formül buldular. Yemeklerini operanın restoranında ilk iki perde arasında yiyorlar, tatlılarını ikinci ve üçüncü perde arasında ya da temsil sonrasına bırakıyorlardı. Charles arabasını bir garaja park ediyor ve o gece için kiraladığı şoförlü bir limuzin ile alıyordu Aylin'i evinden. Araba onları operaya bırakıyor, Temsil çıkışı da kapıda bekliyordu. Böylece taksi bulmak için koşuşturmaya da gerek kalmıyordu. Bu formül ailenin çok hoşuna gitmişti. Prensesler gibi gezmek, prensesler gibi ağırlanmak ama nedense Charles'ın kendini ofisten almasını hiç istemiyordu. Son hastasını yolladıktan sonra ofise çok yakın evine kadar koşturuyor, evin kapısında bekliyordu Charles'ı. Ayrı yaşadığı kocasından çekindiğini fark eden Charles bir gün dayanamayıp sormuştu. Seni ofisinden almamda bir sakınca mı var? Henüz boşanma işlemimiz tamamlanmadı. Michel kıskanç bir adamdır. Bir terslik çıkmasını istemiyorum demişti Aylin. Aslında Michel'in hiçbir terslik çıkarmayacağını biliyordu ama ayrıldığı kocasının onu yaşlı bir adamın limuzinine binerken gördüğü takdirde yanlış şeyler düşünmesinden çekiniyordu. Michel'in kafası içinde cinsel ilişki bulunmayan kadın erkek ilişkisini almazdı. Ayrılmış olmalarına rağmen hala Michel benim için kötü şeyler düşünmesin endişesindeydi Aylin. Önce Kroner, arkasından Charles. Michel onu zengin ihtiyar avına çıkmış bir femme fatale gibi görsün istemiyordu. Bu yüzden dikkatli olmalıydı. Aslında Michel'den boşanmaya ilişkin bir teklif de gelmemişti henüz. Aylin de bu konuyu hiç açmıyordu. Boşanma işlerine girdiklerinde her ikisinin de maliki bulundukları apartman dairesini paylaşmaları gerekecek. Bir sürü tatsız işlem çıkacaktı ortaya. Böylece Michel ile olan son bağ da koparmış olacaktı. Sonsuz bir boşluğa yuvarlanmaktan korkuyordu o zaman. Allah'tan Tayyip'e vardı. O küçük kız ailenin ruh sağlığı ve kimlik sigortası gibiydi. Karamsarlığa, umutsuzluğa kapılacağı anlarda onun varlığını ve sorumluluğunu düşünüyor, kendine çeki düzen veriyordu. Bir gün Tayyip'e bu kadar düşkün olan ailenin neden 3 evliliğe rağmen çocuk yapmadığını sormuştu Tim Childs. Çocuk sevgin o kadar derin ki hayret ediyorum neden bir çocuğun olsun istemedin demişti. Ailenin her zaman muzip ışıklar saçan gözlerine ilk kez bir hüzün düşmüştü bir anda. İstemez olur muyum Tim? 7-8 tane çok ızdıraplı düşükten sonra denemekten vazgeçtim. Son seferinde hayatım da tehlikeye girmişti. Sonra ablam bana Tayyip'i verdi. Tayyip'i sana Tanrı vermiş bence. Ablan kızını sana teslim etmeyi kabul etmeyebilirdi. Etti ama ben de bu borcumu ona yaşadığım sürece ödemeye hazırım. Her türlü kaprisine hiç gocunmadan boyun eğiyorum Tim demişti Aylin. Aylin o yıllarda mesleğinin zirvesindeydi. New York'un en gözde en aranan psikiyatrı olmuştu. Hayatında yeni oluşan boşluğu doldurmak için deli gibi çalışmaya devam ediyor. Tatillerde Kroner'in geri çevrilmesi zor seyahat tekliflerini çoğunlukla kabul ediyor. Çin, Japonya, Paris, Londra, Macaristan'da dolaşıyordu. Opera galalarında Tim Charles'la, akşam yemeklerinde başka bir yaşlı hayranı Sid Taukar'la çıkıyordu. Yaşamını böyle bir ayarlamıştı ki belki bir tek saniyesi boş bile değildi. Hiç yalnız kalmıyordu. Ama bütün bu koşuşturma ve kalabalık içinde yapayalnızdı. Kendinden çok yaşlı hayranları tarafından el üstünde tutulmasına, iltifatlara gark olmasına rağmen yüreği bomboştu. Yatağda. Hayatındaki bu eksikliğin farkındaydı. Ama nedense yaşlı dostlarının iltifatlarına, sınırsız hayranlıklarına ihtiyaç duyuyordu. Tıpkı bir müptela gibi. Bugünlerin birinde nihayet yaşça babası yerinde olmayan, hoş, çekici ve entelektüel bir erkekle tanıştı. Richard Extract. Çoğu yaşlı dostları gibi onu da Hilmi dayısının vasıtasıyla tanımıştı ama o diğerlerinden çok daha gençti. Richard'ı Hilmi Bayındırlı'nın mali işlerini idare eden borsacı Michael Brennerman tanıştırdı Aylin'i. Sanat dergileri yayımlayan bir yayıncıydı ve dolayısıyla ailenin çok önemsediği sanatsal değerlere sahipti. Resimden, müzikten, antikadan anlıyordu. Richard, Aylin'le 2 yıla yakın flört etti. Bu arkadaşlık ne Kroner'in ne de Charles'ın veya Tauker'in dostlukları gibi yaşlı erkekler tarafından genç ve hoş bir kadına duyulan derin hayranlık üstüne kurulu steril bir arkadaşlık değildi. Richard, Aylin'den operaya, sergi açılışına ya da tiyatroya gittikleri akşamların devamında evine de gelip kalmasını istiyor, itiraz edildiğinde sinirleniyordu. Üstelik Aylin'e diğer yaşlı hayranları gibi sonsuz iltifatlar da etmiyordu. Oysa Aylin ne zamandır ruhunu abartmalı komplimanlar, sınırsız hayranlık gösterileriyle beslemeye alıştırmıştı. Erkeklerin gözlerinde devamlı bir senden güzeli, akıllısı, esprilisi yok bakışı görmek istiyordu. Richard'ın ilgisini çekebilmek için aşırı hareketlerde bulunuyor, abartılı danslar, kahkahalar, davranışlarla gerçi çok dikkat çekiyordu ama Richard'ınkini değil. Richard Extract, ailenin ruhunu okuyabilen belki de tek erkek olmuştu. Karşısındaki kadının değerinin kesinlikle farkındaydı. Aileen gerçekten de üstün zekalı, üstün yetenekli, çok hoş ve güzel bir kadındı. Çok eğlenceliydi. Bir toplantıda onun yanında oturup da eğlenmemek, gülmemek ve bilgi dağarcığının ne kadar çeşitli ve geniş bir malzemeyle yüklü olduğuna şaşmamak mümkün değildi. Ama ruhunun bir köşesinde bir türlü dolduramadığı bir boşluk vardı sanki. Bir şeyler ona bir türlü yetmiyordu. Bir türlü tatmin olamıyordu. Bir türlü huzura kavuşamıyordu. Aradığı ne paraydı, ne lükstü, ne cinsellikti, ne de güçtü. Hatta ruhunu beslediğini zannettiği kendine duyulan hayranlıklar, söylenen güzel sözler de değildi peşinde koştuğu. Bir türlü neye doyamadığını, neyin arayışı içinde olduğunu kendisi de bilemiyordu ki Richard bile bilsin. Ama o, aileni tatmin edebilmenin ya da ettiği takdirde bunu sürekli kılmanın mümkün olamayacağını çabuk gördü. Aileninle çok ciddi boyutlara varabilecek bir ilişki geliştirmekten kaçındı. Aileen de zaten o sıralarda hiçbir erkeğe kayıtsız şartsız bağlanmak niyetinde değildi. İlişkileri yukarı doğru yükselen bir doğru çizerken önce bir yatay çizdi, sonra da alçalmaya başladı. Aileen ve Richard birbirlerini hiç kırmadan, hiç incitmeden, iki sevgili konumundan birbiriyle iyi vakit geçiren iki arkadaş konumuna geliverdiler. Bu ilişkinin bitişinde ailenin dostlar arasında en sevinen Ömer Koç oldu. Ömer, ailenin arkadaşı değil, çocuğu olacak yaştaydı. Sevgi halasının sınıf arkadaşı olan bu renkli kadını Amerika'ya tahsile gittiği zaman halası tanıştırmıştı ona. Ömer, Aileen'e bayılmıştı. Onun mesleğine gösterdiği ciddiyet ve titizliğe karşın sosyete kurallarını alt üst eden umursamaz halinin yarattığı tezatı çok ilginç bulmuştu. Aileen'in dostlar arasında yaş limitinin olmaması da hoşuna gidiyordu. 80 yaşında bir erkekle flört edebildiği gibi 18 yaşındaki bir gençle de arkadaşlık kurabiliyordu. Ömer Tayyip Bey'i de tanımıştı Aileen vasıtasıyla. Ama onun esas arkadaşı Aileen'di. Bazı hafta sonları Aileen'lerde kaldığı için Richard'la da tanıştı. Evet, sanatsal bir yanı olabilirdi ama Richard Extract tuhaf kıyafetler giyiyordu nedense. Bir hafta sonu ağabeyi Mustafa ile birlikte rastlamışlardı Aileen'in evinde Richard'a. New York diz boyu kar altındaydı. Richard üstüne bir kürk palto ile gelmişti. Mide bulandırıcı. Gerçek bir beyefendi asla kürk giymez demişti Anglofil Mustafa. Ömer, Richard'ın uzun bir zaman ortalıkta görünmeyişinden işkillenip kürklü adam nerelerde diye sormuştu Aileen'i. Kürkçü dükkanına geri döndü. İyi etmiş, sana layık değildi. Aa, ben onu sevdiğini sanıyordum. Sanat üstüne konuşur dururdunuz. Sanattan anlıyordu ama giyinmesini bilmiyordu dedi Ömer Koç. Madem giyimden bu kadar anlıyorsun söyle bakalım. Üner Kırdar'ın yılbaşında vereceği kıyafet balosuna ne giyeyim dedi Aileen. Kıyafet balosu mu var? Ay ne hoş dedi Ömer Koç. Sen de gel. Davetli değilim ki. Benim kavalyem olursun. Ha ha ha ne eğleniriz. Aileen morukları bıraktı gençlere başladı diye dedikodu ederler. Estağfurullah. Hiç aldırmam ben öyle şeyleri. Ne isterlerse desinler. Söyle bakalım ne giyelim o gece dedi Aileen. Kendinle tam tezat teşkil edecek bir şey ol. Mesela bir rahibe dedi Ömer. Aa ne iyi bir fikir. Üstelik uygulaması da kolay. Nancy bana alasını bulur rahibe kıyafetinin. Bana da kavalyen olacağıma göre ister istemez papaz olmak düşüyor dedi Ömer. O yılbaşı partisi herkesin deliler gibi eğlendiği bir gece oldu. Coşkun Kırca, kayınbiraderi Özcan Ergüder'in ona Cidde'den getirdiği cebellaya giymiş, sakal bıyık takmıştı. Gerçek bir Arabistanlı gibiydi. Tanınmamak için karısıyla birlikte gelmemişti. Sinan Kolle başında melon şapkası, redingotuyla bir getto Yahudisi olmuştu. Coşkun onu görünce ehli Yahuda diye bağırarak belindeki kılıcı çekip üstüne yürüyünce Üner Kırdar'ın kavga çıkacak diye yüreğine inmişti. Rahibe kıyafetini giyinince ailenin yüzüne de nurlu bir ifade gelip oturmuştu ki en başta Coşkun Kırca herkes dalga geçiyordu. Sonunda Aileen dayanamadı. Papaz efendi oğlum dedi Ömer'e. Şunlara söyle kafamı fazla kızdırmasınlar. Rahibe kıyafetimi çıkarıveririm. İçime de hiçbir şey giymedim haberleri olsun. Aileen özgürlüğünün tadını çıkarıyor gibiydi. Michel de bu arada birkaç kişiyle kısa süren beraberlikler kurmuş. Sonunda tekrar evlenmeye karar vermişti. Aileen'e boşanmaları için ilk teklifi o yaptı. Aileen'in biraz da boşanmayı yokuşa sürmek gayreti içinde ev konusunda sorun çıkarabileceğini tahmin ettiğinden evi tümüyle ona bırakmaya karar vermişti. Bu evi her ikimiz de paralarımızı birleştirerek aldık ve borcunu birlikte ödedik. Gerçekten evi bana mı bırakıyorsun Michel diye sordu Aylin. Evi satalım, bedelinin yarısını bana ver desem kabul edecek misin? Hayır, ben bu evde oturuyorum, boşanmak isteyen de sensin. Evde sen otur, bana da yarı diğerini öde desem? Öyle bir birikimim yok, bunu sen de biliyorsun. Tamam işte, evi sana bırakıyorum, böylece bedel de ödenirim boşanmak için. Aylin hiç savaşmadan, kolayca kazanmaktan hoşlanan biri değildi. Ama evin yarısı senin. Aylin, seninle evli olmasaydık, senin sosyal yönünden faydalanmasaydım, ne kadar iyi bir psikolog olursam olayım, bunca hasta edinebilmeme imkan yoktu. Senin sosyal ilişkilerdeki başarın yüzünden yıllarca başımıza gökten yıldız yağar gibi hasta yağdı. Sen olmasan bu kadar çok para kazanamaz, böyle bir evin sahibi de olamazdım. Biz çok iyi birer uzmanız Michel. Elbette öyleyiz ama bizim kadar iyi olan başkaları bizim kazandığımız paraları kazanmıyor. Yani evi bana bırakıyorsun öyle mi? Evet, evi bir gün satacak olursan belki bana da bir şeyler ayırırsın dedi Michel. Bir gün vasiyet hazırlatacak olursam Tim ve Greg'e mirasımdan pay bırakacağım. Onlara çok emeğim geçti. Onlar benim de çocuklarım sayılırlar dedi Aylin. Michel ile Aylin denk düşerse 10 günde bir, en azından ayda bir kere birlikte öğlen yemeklerine çıkıyorlardı. Ofislerini son zamanlara kadar paylaşmışlardı. Ama Richard Extract ile flört etmeye başladıktan sonra muayenehaneye gelen flörtünü Aylin, "Bak Michel, bu Richard, yeni sevgilim, bu da kocam Michel" diye birbirlerine tanıştırdıktan sonra Michel son derece rahatsız olmuştu. Aylin'in bunu özellikle onu kızdırmak, hatta kıskandırmak için yaptığını biliyordu. Ayrıca birlikte yaşadığı Rita'ya karşı da eski karısıyla aynı ofisi paylaşıyor olmak istemiyordu. Yakınlarda bir yer aramış, bulmuş ve kısa süre sonra ayrılmıştı muayenehanede. "Ne kadar tutucusun, başka bir asra aitsin sen" demişti Aylin. O da boşalan odaya bir başka doktor bulmak zorunda kalmıştı. Artık ofiste karşılaşma imkanı kalmadığına göre hem özel hem de mesleki görüşmelerini öğlen yemeklerinde yapar olmuşlardı. "Bu çarşamba sana uygun mu?" diye sordu Michel telefonda. "Saat 12.30'da her zamanki yerde" dedi Aylin. Her zamanki yer paylaştıkları ofisin hemen hemen karşısına düşen küçük bir İtalyan lokantasıydı. Çarşamba günü Michel Aylin'den 20 dakika önce geldi lokantaya. Hiç adeti olmadığı halde bir bardak beyaz şarap istedi. Aylin geldiğinde şarabını bitirmiş, bardağını geri yollamıştı. Önce Tayibe'nin genel durumunu, derslerini sordu. Sonra Tim ile Greg'den bahsettiler bir süre. Derken Aylin, Laurie Krauss'tan söz açtı. Yemeğin sonuna doğru Michel, "Aylin, sen durumunda memnun musun bugünlerde?" diye sordu. "İyiyim Allah'a şükür. Gerçekten iyi misin? Ne demek istiyorsun kuzum?" "Bana doğruyu söylemeni istiyorum." Aylin elleriyle saçlarını kabarttı. "Kötü mü görünüyorum Michel? Çok mu değiştim? Yaşlandın mı?" "Ben senin fiziksel görünümünden söz etmiyorum. Her zamanki gibi hem çok hoş hem de çok şıksın, merak etme. Ama için ne durumda Aylin? Mutlu musun?" "Mutsuz değilim. Richard'la ilişkinin eskisi gibi olmadığını biliyorum. Onunla arkadaşız. Aylin, bizim yaşımızda insanlar arkadaşlıklarla yetinemezler. Baban yaşında bir sürü adamla dolaşıyorsun. Hepsi de arkadaşın. Sevgilin olabilecek kişileri ne yapıp edip itiştiriyor, arkadaş statüsüne getiriyorsun. Sonuçta yalnız kalıyorsun. Belki bir sürü arkadaşın var ama tek bir tane hayat arkadaşın yok. Bu niye böyle? Niye doğru dürüst bir ilişki kurup götüremiyorsun? Bu konuda düşündün mü hiç? Belki de yardıma ihtiyacın vardır." Aylin hiçbir şey söylemeden durdu. Konuşmaya başladığında sesi hafifçe titriyordu. "Sen bana hala kızgınsın Michel" dedi. "Evliliğimizden sıkılıp biraz nefes almak istemiş olduğum için beni hiç affetmeyeceksin." "Aylin, ne saçma böyle değerlendirmen. Ben senin iyiliğini istediğim için..." "Gerçekten benim iyiliğimi isteseydin her şey çok başka türlü olabilirdi. Bana anlayış gösterir, bir deneme yapmaya çalışırdın. Kendine hemen bir sevgili edinip boşanmaya kalkmazdın. Normal, sıradan insanların hayatlarını biriyle paylaşmaya ihtiyaçları vardır." "İşte tam üstüne bastın canım. Ben sıradan değil, sıra dışı biriyim. Dolayısıyla benim ihtiyaçlarım da değişik oluyor." "İyi" dedi Michel. "Sıra dışı olduğun için o ihtiyarlarla dolanı dur. Ama sen gerçek hayattan bucak bucak kaçıyorsun ve bunun farkında bile değilsin." "Ben hayattan değil, tek düzelikten kaçıyorum. Asıl sen bunun farkında değilsin." Yanıtlamadı Michel. Aylin'e duymak istediği şeyleri söyleyebilmekte hiçbir zaman başarılı olamamıştı. Aylin çantasını toparlayıp kalktı. İskemlenin arkasına attığı ceketini koluna aldı. Yemek için teşekkürler Michelle dedi. Bir sonraki benden olsun. Ay sonuna doğru ararım seni. Tayyip'e de çok öp selam söyle dedi Michelle. Aylin çıktıktan sonra bana bir bardak beyaz şarap daha getir diye seslendi garsona. Joseph Cates. New York Hospital'ın psikiyatri Dr. Gordon, Aileen'in komşusu Joe Case'le tanıştırmadan önce ona epey söz etmişti Aileen'den. Joe'nun genç kızlık dönemine yeni girmekte olan sorumlu bir kızı vardı. Alex tam anlamıyla geri zekalı sayılmazdı ama normal demek de mümkün değildi. Okumayı sökmek için özel hocalardan ders almış, normal çocukların bir yılda öğrenebildiğini o 3 yılda öğrenmiş ve en basit aritmetik işlemlerini bile sökmeyi becerememişti. Buna karşın mekanik el becerisi isteyen aletleri ondan daha iyi kullanabilen hiç kimse yoktu ve ev halkının arasında bir sürü insanın telefon numarasını ve araba plakasını ezbere bir tek o biliyordu. Alex'in uzak doğulu annesi 3 küçük kızını bırakıp giderken hiçbirini yanına almak istememiş, Joe'nun onlara kendinden daha iyi annelik yapacağından emin olduğunu söylemiş ve boşandıktan sonra da kızlarıyla pek az ilgilenmişti. Alex babasından gördüğü ilgi ve sevgiye rağmen annesinin eksikliğini hep hissetmişti. Şimdi de New York'ta gençleri bekleyen en büyük tehlikelerden biriyle karşı karşıyaydı. Babası sorunlu kızının erkek arkadaşı vasıtasıyla uyuşturucuya bulaşmasından korkuyor. Alex'in ablaları Valerie ve Fone'den kardeşleriyle ilgilenmelerini istiyordu. Ama onlar kız kardeşlerine vakit ayırabilecek durumda değildiler. Phoebe, aktör Kevin Kline ile evliydi ve sinema dünyasında kendine yer edinmeye çalışan, televizyon dizilerinde rol alan küçük çapta bir oyuncuydu. Tüm vaktini deneme çekimlerine ayırıyordu. Valerie, Kolombiya Üniversitesi'nden sanat tarihi üstüne master olmasına karşın tiyatro oyunculuğuna soyunmuştu ama önemli rolleri almakta zorlanıyordu. Kocası bir reklam şirketinde başarılı bir sanat yönetmeni olarak çalışırken ressam olmaya karar vererek istifa etmişti. Resimleri çok satmayan bir ressamdı. Para sıkıntısı çeken genç karı kocaya Joe maddi yönden destek olmaya çalışıyordu. Kısacası kendi sorunlarıyla haşır neşir olan ablalarının yaşamında Alex'e hiç yer yoktu. Alex gerçekten yardıma muhtaç durumdaydı ama çocukluğundan beri sık sık psikiyatrlar ve doktorlar elinde kaldığından doktor lafı edildiğinde sinir krizi geçiriyordu. Doktor Gordon, Aileen'in ümitsiz vaka olarak nitelendirilen Laurie Krauss üstündeki mucizesine tanık olmuştu. Laurie'yi yıllardan beri tanıyordu. Her intihar teşebbüsünden sonra tilkinin kürkçü dükkanına dönmesi gibi acilde bulurdu onu. Belki bu kez bir neticeye ulaşır diye bir başka psikiyatrın bakımına verirdi. Kendi de birkaç yıl boyunca uğraşmıştı Laurie ile. Derken Doktor Radomisti'yi bulmuştu Laurie.